Ayrım 37, sayfa 337. Artık kendilerini içinde bulundukları umutsuz matem havasından çıkartacak somut bir şeye sahiptiler. Ve ikisi birden yeni bir enerjinin verdiği kararlılıkla hareket ediyorlardı. Hector, Paddy ile bağlantı kurabildiğinde onu Paris havaalanında uçuşunun son ayağı olan Dubai seferi için uçağını beklerken buldu. Planlarda değişiklik oldu Paddy. Seni tekrar Houston'da Bennett Petrol Merkezi'nde bekliyoruz. En hızlı şekilde buraya gel. Şükürler olsun Hack. Bir şey seni hayata geri döndürmüş. Sesinden anlaşılıyor. Birkaç gün önce yanından ayrıldığım üzgün ve zavallı piç kurusu değilsin artık. Namluya mermi sürdük oğlum. Seninle ikimiz yine savaşa gidiyoruz. Hector düşüncelerini anlattı. Ses tonu canlı ve ikna ediciydi. Hazel ve Hector operasyon merkezi olarak Ebu Zare ile Taipei arasında gidip gelmişti. Ama canavara olan yakınlıkları nedeniyle Adem'in ajanlarının sızabileceğini düşünerek ikisinden de vazgeçtiler. Ve en sonunda da Houston'daki Bennett merkezinde karar kıldılar. Bennett binası Dallas Caddesi'nde Hyatt Otel'in biraz aşağısındaydı. Binanın en üst katı olan 25. kat parka bakıyordu ve Hazel'ın kişisel kullanımına ayrılmıştı. Güvenlik aşılmaz nitelikteydi. İmkanlar sınırsızdı. Hazel operasyon için bir kod adı düşünmüş ve sonunda Lampos operasyonu isminde karar kılmıştı. Yunanca'dan gelen kelime parlayan ışık anlamındaydı. Lampos sadece klasik mitolojide Hector'ın atının adı değil, aynı zamanda Kayla'nın altın renkli kısrağına da verdiği addı. Kayla ve senle çok güçlü bağ olan bir isim, diye açıkladı Hazel. Fakat sadece ikinizi birlikte çok yakından tanıyanlar bunu anlayabilir. Lampos operasyonu, sevdim. Bir isim verdiğimize göre gerekli adamları bulmaya geldi sıra. Paddy yarın burada olacak. O zaman birlikte başka kimlere ihtiyacımız olduğunu konuşuruz. Hector, Lampos operasyonunu açıkladığında Paddy hiçbir yorum yapmadan dinledi. Hatta Hector sözlerini bitirdiğinde bir süre konuşmadan önündeki bloknotu bir şeyler karalamaya devam etti. Sonunda kalemi bırakıp başını kaldırdı. Golden Goose mu? Bu kimin aklına geldi diye sordu. Sonra bakışları masanın ucunda sessizce oturan Hazel'a döndü. Kadınsı bir havası var. Fikir hoşuna gitmedi mi Paddy diye sordu Hazel. Bayıldım. Dahice bir basitliğe sahip. Neşeli bir kahkaha attı. Kimleri ekibe almalıyız Paddy diye sordu Hector. Ne kadar az olursa o kadar iyi diye cevapladı Paddy. Hala kıs kıs gülüyordu. Başlangıç olarak Dave Imbiss. O bizim bilgisayar dehamız. Planlama ve ekipman sağlama konusunda üstüne yoktur. Sonra senin eski sağ kolun Tarık var. Bize sağlam bir savaşçı, ana dili Arapça olan ve canavar gibi düşünebilen, düşmanı ve savaş alanını yakından tanıyan biri lazım. Bu özelliklerin bir arada olduğu tek kişi Tarık. Nerede şimdi o diye sordu Hector. Onunla temasa geçebilir misin? Evet, Tarık'la aramızda bir haberleşme yolu geliştirdik. Hala kalıp değiştirmiş olarak Puntland'de ama ona hızla ulaşabilirim. Çok iyi. Şu ana kadar Hazel, ben, sen, Dave Imbiss ve Tarık. Başka kime ekibe alıyoruz? Başlangıç olarak bu ekip işimizi görür. Bana kalırsa dördümüz ve tabii ki Hazel, temel plan üzerinde birlikte beyin fırtınası yapabiliriz. Planı kapsamlı hale getirdikçe ortaya çıkacak ayrıntılarla uğraşacak uzmanları kadroya dahil edebiliriz. Golden Goose sefere hazır olana kadar ne kadar süremiz var? İlk doğalgaz yükünü Ebu Zara'dan Ekim başında alacak diyerek cevapladı Hazel. 4,5 ayımız var. Hızlı hareket etmeliyiz dedi Paddy. Tarık ve Dave'i en çabuk şekilde buraya getir diye emretti Hector. Dave Imbiss ve Tarık Hakim 4 gün sonra Dubai'den bindikleri bir uçakla Paris aktarmalı olarak Houston'a gelmişlerdi. Varışlarından 1 saat sonra Lampos operasyonunun planlama toplantısı Bennett binasının en üst katında başlamıştı. Hector temel yaklaşımı onlara ana hatlarıyla anlattı. Bu eylemin amacı Adem'i kandırıp mucize vahasındaki kalesinden dışarı çıkartmaktır. Adamlarını çekmek daha kolay ama eğer bize karşı güttüğü bu kan davasına bir son vermek istiyorsak Adem'i ininden çıkarmalıyız. Sözlerine devam etmeden önce yüzlerine baktım. Ciddi ve hevesli görünüyorlardı. Hint Okyanusu'ndaki tüm dış ticaret filolarına yönelik sürdürülen korsanlık eylemlerinin tamamının Şeyh Adem Tiputip tarafından organize edilip yönetildiğini biliyoruz. Bu eylemler Adem dedesinin yerine şeyh olduktan sonra daha kapsamlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Hector masanın üzerindeki kontrol düğmesine bastı ve karşılarındaki ekran aydınlandı. Bir dizi tarih ve rakam belirdi. Bunlar Adem'in dedesinin liderliğinin son yılında düzenlenen korsan saldırılara ait istatistikler. Gördüğünüz gibi toplam 28 saldırı olmuş ve bunların tamamı Aden Körfezi'nde gerçekleştirilmiş. Bu saldırıların sadece 9'u başarılı ve elde ettikleri tahmini fidye miktarı 120 milyon dolar. Ekrandaki görüntüyü değiştirdi. Bu da son 12 aya ait rakamlar. David Imbiz şaşkınlık içinde bir ıslık çaldı ve Hector konuşmaya devam etti. Gerçekten ıslık çalınacak gibi Dave. 127 saldırı ve bunlardan 91'i başarılı olmuş. Toplanan fidye miktarı tahminen 2,5 milyar dolar. Hepsi afallamış bir halde susuyordu. Evet, bu çok büyük bir para ve neredeyse tamamı Adem'in kasasına giriyor. İşin ilginç tarafı, Adem'in saldırı botlarının artık kıyıdan 1500 kilometre uzakta bile operasyon yapabiliyor olması. Üstelik bu operasyonları yaparken kimse ona dokunmuyor. Elindeki bu parayla Adem artık saldırılarını ana gemilerden yönetiyor. Tarık'tan öğrendiğimize göre bu iş için ele geçirdikleri Rus ve Tayvan troll teknelerini kullanıyorlar. Bunların hepsinde gelişmiş elektronik donanım mevcut ama hepsinden önemlisi bunların güvertelerine helikopter platformları inşa ettirmiş olması. Şu anda 2 belki de 3 adet Bell Jet Ranger helikoptere sahip. Bu sayede yüzlerce kilometre çapındaki alanı tarayarak hem tehlikeli donanma gemilerini hem de ağız sulandırıcı ve yağlı ticari hedefleri tespit edebiliyor. Neden batılı donanmalar bu korsan botlarını gördükleri yerde batırmıyorlar? Dave sordu. İki sebebi var diye cevapladı Hector. Birincisi, yüz binlerce kilometre karelik bir deniz yüzeyinde küçücük bir botu bulmak kolay değil. Etkin olarak yapmanın maliyeti çok yüksek. Bunu göze alsalar bile botları suçüstü yakalamaları gerekir. Adem'in teknelerini Gandanga Körfezi'nde durup dururken havaya uçuramazlar. Uluslararası denizcilik yasaları ellerini kollarını bağlıyor. Bir de aşırı duyarlı yaygaracı sosyalist ülkelerin açık denizlerde suçüstü yakalanmış korsanların haklarına kurbanlarınınkinden daha fazla önem vermesi söz konusu. Ele geçirilen korsanların adil bir şekilde yargılanmak yerine denetimsiz bir şekilde öldürülmelerinden endişe ediyorlar. Sosyalist ülkeler bu şekilde çok insancıl ve politik görünmeye çalışırken Adem okyanusta cirit atıyor ve milyarlarca doları cebe indiriyor. Sahiplerinin sigorta poliçeleri gereği ticari gemilerin mürettebatı silah taşıyamıyor. Bu poliçeler ilk ateşi başlatmaları durumunda daha üstün ateş gücüne sahip korsanların da ateş etmeye başlayacağını öne sürerek mürettebatın kendini koruma hakkını da engellemiş oluyor. Adem için hep av sezonu, haftanın her günü bayram. Hector bir süre söylediklerini hazmetmelerini ve düşürmelerini bekledi. O halde bu durumda ne yapacağız? Dave ve Tarık, siz bugüne kadar alınan kararlara yetişemediniz. O yüzden sizin için bir kez daha üzerinden geçeceğim. Hector, Lampos operasyonu ile ne elde etmeyi umduklarını kısaca özetledi. Bildiğiniz gibi karım annesinin ve kızının korkunç bir şekilde öldürülmelerinin dehşetini yaşadı. Tarık'ın karısı ve oğlu da Adem'in haydutları tarafından öldürüldüler. Adem benim ve karımın başına ödül koydu. Beni ve karımı tıpkı ailemizin diğer masum bireyleri gibi öldüreceğine Allah'ın huzurunda yemin etti. Ölenler için adalet istiyoruz. Kendimiz ve okyanuslarda gidip gelen tüm yasalara bağlı erkek ve kadınlar için güvenlik istiyoruz. Bu adamın Puntland'daki küçük hükümranlığından uzakta olduğumuza ve yaşadığımız ülkedeki güvenlik güçleri tarafından korunduğumuza güvenerek sahte bir güvenlik duygusu içinde rehavete kaptırmışız kendimizi. Adem nerede olursak olalım bize dokunabileceğini kanıtladı. Bize onu öldürmekten başka çare bırakmadı. Hepsi birden onaylayıcı sesler çıkarttılar. Uzun tartışmaların ardından Adem'e mucize vahasındaki kalesinde saldırmamaya karar verdik. Bunu daha önce denedik ve içlerinde Ronnie Wells'ın da bulunduğu birçok iyi adamımızı kaybettik. Tarık bu tecrübeden sağ çıktığı için çok şanslı. Hector Tarık'a bakıp gülümsedi. Yaraların ne durumda? Çok hoş bir yara izi kaldı dedi Tarık ciddi bir ifadeyle. Kolay kolay gülmüyordu artık. Puntland'e gidersek karşımıza öngörülemeyen çok fazla parametre çıkacaktır. Adem ve komutanı Utmun Vaddah'ı meydana çıkarmalıyız. Bu ikisini oltaya getirecek bir yem bulmalıyız. Daha önceki toplantılarda bulunmasına karşın Paddy bile her şeyin böylesine sistemli bir şekilde ayrıntılandırılmasından etkilenmişti. O da başını sallayarak masadakilerle birlikte anlatılanları onayladığını belli ediyordu. Adem'in hangi yeme karşı zaafının olabileceğini düşündük. Karım Golden Goose'u kullanmamızı önerdi. Dave ve Tarık şaşırmış görünüyorlardı. Paddy onlar adına konuştu. Galiba Dave ve Tarık'ı hayrete düşürdün Hack. Ben senin neden bahsettiğini biliyorum. Osaka'daki tersanenin güvenliği benim sorumluluğumda. Ama onlara açıklaman gerekecek. Hector Hazel'a döndü. Goose senin bebeğin. Bize anlatır mısın lütfen Hazel? Tamam, hemen açıklayayım dedi hevesli. Aslında gayet basit. Benlik petrol denizlerde yüzen en büyük ve değerli gemiyi inşa ettiriyor. Bu doğalgaz taşıyacak olan bir süper tanker. Suya indirildi ve iç donanımının monte edilmesi için Tayvan'a doğru yola çıktı bile. Şu ana kadar projeyi gizli tuttuk. Bu yüzden sizin bile haberiniz olmadı. Gemiye Golden Goose adını verdik. 1 milyar doların üzerinde bir sigorta değeri var. Paddy bile oldukça etkilenmiş görünüyordu. O da bu rakamları ilk kez duyuyordu. Şimdi Hector size planın geri kalanını açıklayacak. Golden Goose ilk yolculuğu için hazır hale gelince büyük bir kampanya hazırlayacağız. Arapça yayın yapan El Cezire televizyonunda yayımlatarak doğrudan Adem'e ulaşmasını sağlayacağız. Gemi ilk seferini Ebu Zahra gaz alanlarından Fransa'ya yapacak. Golden Goose, Süveyş kanalını geçemeyecek kadar büyük olduğu için Adem'in burnunun dibindeki Aden körfezinden geçen rotayı kullanamayacak. Ancak Adem'in saldırı botları ve araştırma helikopterleri için ana gemileri kullandığını daha önce konuşmuştuk. Bu şekilde onun saldırı alanını Afrika'nın boynuzundan 2000 kilometre uzağa kadar genişlettiğini biliyoruz. Golden Goose'un Basra Körfezi'nden Ümit Burnu'na kadar olan yolculuğu, onu Gandanga Körfezi'nin 500 kilometre yakınına kadar yaklaştıracak. Golden Goose'un ne zaman ve tam olarak nerede en yakınından geçeceğini Adem'in duymasını sağlayacağız. Geminin değerini ve sahibini öğrenecek. Bu onun için karşı konulmaz bir fırsat. Saldırmalı ve biz de onu karşılamak üzere hazır olmalıyız. Herkes sessizlik içinde entrikanın boyutlarını düşünüyordu. O sırada Tarık sakin bir şekilde konuşmaya başladı. Adem gelmeyecektir. Zenginliği ve gücü arttıkça daha tedbirli olduğunu söyleniyor. Kendini tehlikeye atacağını düşünmüyorum. Sadece kadın ve çocuklara işkence yapıp öldürmekten zevk alan korkak bir domuz. Bundan sonra kendisini riske atacağını zannetmiyorum. Golden Goose'a saldırmayacağını mı düşünüyorsun? Hayır, saldırmayacaktır çünkü o bir korkak. Utmun da saldırmayacak çünkü Hector'ın da bildiği gibi o da denizden korkuyor. Adem saldırı filosunun komutanı olan amcası Kemal Tiputip'i gönderecektir ama Golden Goose'u ele geçirmek için kendisi gelmeyecektir. Gandanga körfezinde güven içinde ganimetinin ona getirilmesini bekleyecektir. Ancak o zaman gemiye çıkıp el koyacaktır. Adamlar sandalyelerinde huzursuzca kıpırdandılar. Paddy ve David birbirlerine baktılar. Hazel pencerenin önüne gidip parka bakmaya başladı. Çocuklar çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, sevgi dolu aileleri de onları izliyordu. Bir bando grubu oyun sahasında pratik yapıyordu. Ne kadar huzurlu ve sıradan bir görüntüydü. Şu anda tartıştıkları vahşi gerçeklerden ne kadar uzaktı. Hazel kaybettiklerinin acısını yeniden içinde hissetti. Güçlükle bu duyguyu bastırarak masadaki adamların yanına gitti. Tamam, o halde Kemal'in Golden Goose'u ele geçirip Gandanga körfezine götürmesine izin vereceğiz. Herkes susmuş ve şaşkınlık içinde Hazel'a bakmaya başlamıştı. Hazel gülümsemeye başlayınca Hector aniden bir kahkaha attı. Yani Hector'ın savaş atı Lampus Truva atı haline gelecek. Adem'e 1 milyar dolarlık gemi ve milyonlarca ton doğalgazdan başka şeyler de göndereceksin. Bunu duyan Paddy de eliyle masaya vurdu. Harika. Böyle bir şeyi sadece siz hayal edebilirdiniz Bayan Cross. Hector bu hanıma dikkat et oğlum ve Tanrı kadını kadında hileyi yarattı. Dave Imbiss'te ne olup bittiğini anlayarak Paddy ile birlikte gülme kervanına katıldı. Adem gemiye çıkana kadar adamları gizli bir bölmede saklayacaksınız ve sonra hep beraber ortaya çıkacağız ve sürpriz sürpriz diye bağıracağız. Adem'i yakaladıktan sonra karaya çıkartma yapacağız. Demirli tüm ana gemiler, saldırı botları ve helikopterleri imha edeceğiz. Tutsak ettikleri tüm denizcileri kurtaracağız. Onların gemilerine binip açık denizlere çıkmasına eşlik edeceğiz. Fakat Tarık hala şüpheyle bakıyordu. Bütün bu planladığınız işleri yapabilmek için 100 belki de daha fazla adama ihtiyacımız var. Gemide bu kadar adamı saklayacak yer var mı? Tarık, bu belki de bugüne kadar inşa edilmiş olan en büyük yük gemisi, diye açıkladı Hector. Görene kadar bekle, içinde bir orduyu saklayabiliriz. Paddy atıldı. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. İkinci Dünya Savaşı'nı sahte ticaret gemileri gibi, bunu da gizli silahlarla donatabiliriz. Paddy kabına sığmıyordu. Kasabayı topa tutar, direnen veya kaçmaya çalışan bütün gemileri batırabiliriz. Hayır, dedi Hazel sertçe. Kasabayı topa tutmak yok. Orada derme çatma evlerde yüzlerce masum kadın ve çocuk yaşıyor. Bu bir katliam olur. Bizi böyle bir eylem Adem'den bile kötü yapar. Yine de karaya bir parti adam gönderip tutsak denizcileri kurtarma fikrine katılıyorum. Tam doluyken Golden Goose ne kadar su çekiyor? Hector sordu ve ardından kendisi cevaplandırdı. Muhtemelen 30 metreden fazladır. Bu durumda korsanlar Goose'u sahile en fazla 1 kilometre yaklaştırabilirler. O mesafeden küçük botları gönderemeyiz. Yol boyunca kıyıdan açılacak ateşe maruz kalırlar. Göz göre göre intihar etmek olur bu. Gemi o kadar büyükse ambarında birkaç tane ASA saklayabiliriz, dedi David düşünceli bir şekilde. ASA mı? Nedir onlar? Hazel sordu. Amfibik savaş aracı, bunların resmi adı. Yeni nesil yüzen tanklar. 1944 yılında Normandiya'ya çıkan müttefik kuvvetlerinin kullandıklarına benziyorlar. Onları yüksek gövdeli bir gemiden suya bırakmak mümkün mü? Hazel şüpheyle sordu. Kesinlikle, 10 metre yüksekten suya bırakabiliriz, diyerek güvence verdi David. Tam yüklüyken bile Goose'un gövdesi bundan yüksek olacak. Üstelik sudan tekrar nasıl gemiye alacağız? Hazel ikna olmamıştı. Seyyar köprüler üzerinde hareket eden hidrolik vinçlerle donatacağız gemiyi. Dikkat çekmeden yatar vaziyette kargo güvertesinde duracaklar. Ta ki geminin yan tarafından sarkarak ASA'ları suya indirene kadar. Sudaki ASA'lar bu sistemle yeniden yukarı çekilebilirler. Hector önünde karaladığı bu fikre ait çizimden başını kaldırmadan açıklamıştı. Kesinlikle öyle, diye katıldı Dave. ASA'ları Gandanga körfezinde terk etmek hiç işimize gelmez. Bu araçların her biri yüz binlerce dolar değerinde. Şu oyuncakları bana bir anlatın bakayım, dedi Hazel. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Lampos. L-A-M-P-O-S.